Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Ezekiel 23. bölüm 12. ayette ise o da hepsi de genç yakışıklı Asurlulara, valilere, komutanlara, iyi donanmış savaşçılara, atlılara gönül verdiriyor. Bu Kuzey Krallığı'nda yaşlı kral Ahaz'ın tahttayken olmuş tarihi bir olaya gönderme yapar. Kral Ahaz, Asur kralı Tiglat-Pileser'i karşılamak üzere Şam'a gittiğinde oradaki sunağı gördü ve sunağın gördükleri içindeki en güzel sunak olduğunu düşündü. Böylece bu sunağın ayrıntılarını gösteren taslağı alıp aynısını yapması için bunu kahin Uriya'ya gönderdi. Bunu 2. Krallar 16. bölüm 10 ila 18. ayetler arasında okuyoruz. Tapınmayı geliştirmek istiyordu. Bunun için de bu yollara başvurdu. Evet, Tanrı bunu gördü ve Kuzey Krallığını bunun için yargıladı. Şimdi Babil'in Güney Krallığını ele geçirmesi gerçekleşmek üzeredir. Bunun başka bir alternatifi yoktu. Tanrı hem Kuzey hem de Güney Krallıklarını yargılayacaktır. Çünkü onlar diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtlarını döndü. Biri putperestliğe saparken diğeri de Tanrı'ya tapınır gibi davrandı. Dostum, Tanrı'nın halkının Elçi Paulus'un uyarılarına kulak vermesinde fayda var. 2. Korintliler 13. bölüm 5. ayet. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın der Paulus. Biri imanlıya verilen güvenceye inanmıyor musun diye sorabilir. Evet, inanıyorum ama imanlı gibi görünenlerin güvencesizliğine de inanıyorum. Kendimizi sınayıp yoklamamız gerekiyor. Kiliseye gittiğinizde gerçekten Tanrı'ya tapınıyor musunuz? Mesih'e yaklaşıyor musunuz? Onu gerçekten seviyor musunuz? O sizin sevgisiz hizmetinizi istemez. Yuhanna 21. bölümde Petrus'a şu soruyu sordu. Beni seviyor musun? Elçi Petrus sevdiğini söylediğinde Rab ona kuzularımı otlat dedi. Rab onu ancak o zaman kullanabildi. Ezekiel 24. bölümde paslı kazan benzetmesi anlatılır. Burada geçen paslı kazan benzetmesiyle Hezekiel'in karısının ölümünü görüyoruz. Tanrı bu iki durumu halkına konuşmak için kullanacaktır. Hezekiel 24. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Sürgünlüğümüzün 9. yılı 10. ayın 10. günü Rab bana şöyle seslendi. Ey insanoğlu, bugünü, bugünün tarihini tam olarak yaz. Çünkü Babil kralı tam bugün Yeruşalim'i kuşatmaya başladı. Hezekiel ilk kez verdiği mesajına tarih atar. Tam o anda Nebukadnezar, Yeruşalim'in duvarlarını yarıp girmekteydi. O günlerde Hezekiel'i olup bitenlerden haberdar eden bir televizyon ya da radyo yoktu. Mesajını Yeruşalim'den Babil'e göndermesini sağlayan çanak antenler de yoktu. Bu mesajı alabilmesinin tek yolu Tanrı'nın bunu ona göstermesiydi. Liberal yorumcuların hep bu ayette bir sorunu olmuştur. Onlardan biri şöyle der. Bu ayet bizi açıkça şu ikilemle karşı karşıya getiriyor. Ya Hezekiel bir dolandırıcıydı ya da bir nevi ikinci bir görüşe sahipti. Kesinlikle ikinci bir görüşe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tanrı'nın görüşüne sahipti. Tabii ki liberaller bunu bu şekilde görmüyor. Hezekiel 24. bölüm 6. ayette egemen Rab diyor ki, kan döken o kentin vay başına. Pas tutmuş, pasından temizlenmemiş o kazanın vay başına. Kazandan eti kura çekmeden parça parça çıkarın. Yeruşalim'e yine kan döken kent denir. Bir kazan vardır ve bu kazan paslıdır. Kazan Yeruşalim şehridir. Sakinleri de bu kazanın içindedir. Günahları da kazandaki pastır. Bazılarının birileri için yeryüzünün pası dediğini duyarız. Tanrı'nın ne söylediğini duymak ister misiniz? O sizin günahınızın ve benim günahımın yeryüzünün pası olduğunu söylüyor. Dikkatle dinleyin, hepimiz aynı kazandayız. Yeruşalim'in kazanı bugün sizin ve benim için bu dünyanın kazanıdır. Farklı etnik gruplar diye başlayan konuşmalardan bıkıyorum. Hepimiz aynı kazandayız ve hepimiz bu yeryüzünün paslarıyız. Yani bizim günahlarımız yeryüzünün pasıdır. Bunun bundan daha güçlü nasıl söyleneceğini bilmiyorum. Hezekiel 24. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, en çok sevdiğin kişiyi bir vuruşta senin elinden alacağım. Yas tutmayacak, ağlamayacak, gözyaşı dökmeyeceksin. Öyle görülüyor ki peygamber iyi, hoş bir İsrailli kızla evlenmişti ve birbirlerini de seviyorlardı. Ancak sürgünde hasta oldu ve öldü. Hezekiel için bunun yürek dağlayıcı bir şey olduğundan eminim ama o yine üzerine düşeni yapmak zorundadır. Hezekiel 24. bölüm 17. ayette için için inle, ölüler için yas tutmayacaksın. Sarığın başında, çarığın ayaklarında kalsın. Yüzünün alt kısmını örtme, yas tutanların yiyeceğini yeme, diyor. Tanrı ona yas tutan biri gibi davranma der. Ve halk da bunu anlamadı. Halk Hezekiel'e gelip, şimdi bu ne anlama geliyor? Sevdiğin karın öldü ve sen hiç yas tutmuyorsun. Ne biçim bir adamsın, dedi. Hezekiel bunu halka bir mesaj vermek için kullanıyordu. 24. ayet Hezekiel kitabının tamamının anahtarıdır ve şöyle der. Hezekiel sizin için bir belirti olacak. O ne yaptıysa siz de aynısını yapacaksınız. Bunlar olunca benim egemen Rab olduğumu anlayacaksınız, der. Tanrı o anda Yeruşalim'i yıkıyordu ve daha sonra düşüşüyle ilgili olarak sürgündekilerine şu söz geldi. Hezekiel 33. bölüm 21. ayet. Sürgünlüğümüzün 12. yılı 10. ayın 5. günü Yeruşalim'den kaçıp kurtulan bir yanıma geldi. Yanıma gelip kent düştü, dedi. Arada kalanlar kampa geliyorlar çünkü kötü görünmüş olmalıydılar. Kentten kaçıyorlar. Sahte peygamberler hatalıydı. Kent yandı, tapınak yerle bir oldu ve şehir yıkıntıya döndü. Hezekiel yas tutmamakta haklıydı. Yas tutmamasının gerekçesini 27. ayette görüyoruz. Hezekiel 24. bölüm 27. ayet. O gün dilin çözülecek, kaçıp kurtulanla konuşacak, bir daha suskun olmayacaksın. O günler onlar için bir belirti olacaksın. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar, diyor. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Yeruşalim Tanrı'nın kenti, tapınakta onun eviydi. Onlar Tanrı'nın dünyaya karşı tanıklarıydı. İsrail halkı başarısız kalınca Tanrı şöyle dedi. Yeryüzündeki tapınağımı yıkacağım. Kentin yıkıldığını bilmenizi istiyorum. Halkınızın tümü sürgüne gidecek ama ağlamanın bir yararı yok. Şimdi bana feryat etmenin bir faydası yok. Bunu yaptım. Bundan sorumlu olan benim, diyor. Rab İsa Mesih vahiy kitabında 7 kiliseden her birine dünyaya karşı olan tanıklığına dikkat et. Yoksa gelip kandilliğini yerinden kaldırırım, dedi. 7 kilisenin tümünün kandilliği yerinden kaldırılmıştır. Bugün bu kiliselerden hiçbir yerinde durmuyor. Bunun bize verilen bir mesaj olması gerekir. Eğer bir Mesih inanlısıysanız ve Tanrı'ya göre bir duruşunuz, bir yaşayışınız yoksa, o sizin kandilliğinizi yerinden kaldıracaktır. Hiç ışık olmayacaktır. Bu güçlü bir mesaj. Sık sık duyduğumuz sulandırılmış bir mesaj değildir. Bu Hezekiel'dir ve Tanrı için konuşur. Defalarca Rab bana şöyle seslendi, dedi. Eğer onun mesajıyla tartışmak istiyorsanız bunu Rab'be götürün ama onun haklı, bizim de haksız olduğumuzu anımsayın. Hezekiel 25. bölüme geldiğimizde 25 ila 32. bölümlerin İsrail'in etrafındaki uluslarla ilgili peygamberlikleri içerdiğini görürüz. Bu ulusların hepsi günümüzdeki durumlarına bakılınca yeryüzünden silinmiş ve onlarla ilgili peygamberliklerde harfi harfine yerine gelmiştir. Hezekiel bu noktaya kadar Yeruşalim ve İsrail ülkesiyle ilgili peygamberlikleri vermiştir. Çünkü İsrail çocuklarının nihai çıkışı daha olmamıştır. Son ana kadar halk Tanrı Yeruşalim'i yıkmayacak ve İsrail diyarı yerinde olacaktır diyen sahte peygamberlerin verdiği zayıf umuda tutundu. Zaten bu Tanrı'nın dünya ile iletişimde kullandığı bir yöntemdir. Yeruşalim düşünce halk şaşıp kaldı, allak bullak oldu. Babil'deki gazetenin manşetini görür gibiyiz. Yeruşalim yıkıldı. İlk satırlarda şöyle olabilir. Bugün Nebukadnezar ordularıyla duvarı yakarak Yeruşalim kentine girdi. Hezekiel peygamberliklerinde haklı çıkmıştı ve bundan sonra Yeruşalim'in düşmesiyle ilgili olarak herhangi bir peygamberlikte bulunmayacaktır. Çünkü o tarih yazmaz, peygamberlik yapar. Bundan dolayı da şimdi etraftaki uluslara bakar. Bu ulusların sonu ne olacaktı? Bu bölümde bizim için müthiş bir mesaj bulunur. İşte orada Tanrı'nın kenti virane halindedir. O kentin üzerinde Yeremya adında birinin durduğunu görüyorum. Yanaklarından yaşlar akıyor. Kalbi kırık bir adam. Yeryüzüne 500 yıl sonra gelecek olanı yansıtan odur. O da Yeruşalim'deki Zeytin Dağı'na oturup kent için ağlayacaktır. Çünkü halkının diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtını döndüğü için düşüşün tekrarlanacağını bilir. Bir başka peygamberi daha görüyorum. O ağlamaz ve ben size bunun neden olduğunu anlatacağım. Bu olayların olduğu zaman onun sevgili karısı öldü ve kutsal yazılar onun karısını sevdiğini açıkça ifade eder. Bu peygamber Hezekiel'dir ve ona yas tutmaması söylendi. Bakıldığında oldukça sert bir görüntü ortaya koyar. Tanrı ona böyle olmasını söyledi. Yeremye ile Hezekiel Tanrı'nın bu konuda iki tarafını gösterir. Bugün görmemiz gereken bir noktadır bu. Tanrı yumuşak yüreklidir. Yeremya gibi Rab İsa Mesih de merhametli ve şefkatlidir. Hiç kimsenin mahvolmasına gönlü razı olmaz. Bundan dolayı da haçta hepimiz için öldü. Ama onu reddeden kentlere karşı yaptığı konuşmayı şimdi dinleyin. Luka 10. bölüm 13, 14 ve 15. ayetler. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Betsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp, kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum! Göğe mi çıkarılacaksın? Hayır! Ölüler diyarına indirileceksin. Bu yumuşak kalpli İsa'dan gelen güçlü bir mesajdır. O şu sözleri de söyledi aynı zamanda Luka 11. bölüm 44. ayet. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Rab onları öyle bir kınadı ki insanın tüyleri diken diken oluyor. Tanrı'nın da iki yönü vardır ve o bugün de aynıdır. Devamlı Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir diye duya duya tek yönlü bir görüşe sarılıyoruz. Tanrı'nın sevgi olduğu gerçektir ama Tanrı'nın aynı zamanda kutsal olduğu gerçeğini de gözden kaçırmamak gerekir. O doğrudur ve yargılayacaktır. Bugün küçük bir aşk gemisiyle cennete gitmek için acele etmiyorsunuz. Cennete yalnızca haçta kanını döküp canını veren İsa Mesih'e iman ettiğiniz takdirde gideceksiniz ancak o zaman sonsuz yaşama sahip olacak ve Mesih'in doğruluğuyla giydirileceksiniz ki onun huzurunda tam ve kabul edilir şekilde durabilirsiniz. Onun kurtuluşunu reddederseniz yargının dışında hiçbir şey olmayacaktır. Bugün Tanrı ile ilgili tuhaf bir görüşe sahibiz. Bu bağlamda yıllar önce bir yazıda okuduğum bir yargıç aklıma geliyor. Bu yargıç hızlı karar vermesiyle tanınıyormuş. Diğer yargıçlar onun gibi hızlı hareket etmiyorlarmış. Bir arkadaşı ona bir gün hızlı karar vermenin sırrı ne diye sormuş. O da ne yaptığımı sana söyleyeceğim demiş. Savunmayı dinlerim sonra da kararı veririm. Arkadaşı çok şaşırmış. Yargıca davayı hiç dinlemez misin diye sormuş. Yargıç da eskiden dinlerdim ama bu hep benim kafamı karıştırırdı demiş. Ve bugün etrafta Tanrı'nın sevgisi hakkında konuşup duran fakat kafası karışık pek çok insan var. Ama biz onun aynı zamanda bir yargı tanrısı olduğunu unutmamalıyız. Belki de bu nedenle Hezekiel birçokları için kapalı bir kitaptır. Bunun bazı Rabbin sözünü ciddiye almayan liberal vaizler tarafından hiç kimse Hezekiel kitabını anlayamaz diyerek teşvik edildiğini görüyoruz. İşin doğrusu bu kitabı çalışmadan anlayamazsınız. Bizim için önemli bir ilkeyi dile getirmektedir ve umuyorum ki biz de onun mesajını kaçırmayız. Şimdi İsrail'in etrafındaki ulusların yargılanmasına geldik. Onlarla ilgili çok zamanı geçirmeyeceğiz çünkü zaten sahneden çekilmişlerdir ama tekrar geri gelecekleri için önemlidirler aynı zamanda. Onları yalnızca Tanrı geri getirebilir ve o da bunu yapacağını söyler. Şimdi Ammonlara karşı yapılan peygamberliğe bakalım. Ammonların kötü bir başlangıcı vardı. Lut ile küçücük kızının zina ilişkisinden gelen göçebe bir ırktılar. Yaratılış 19. bölüm 33 ila 38. ayetlere göre. Ülkeleri Ölü Deniz'in kıyısındaydı. Tanrı onların Nebukadnezer'in kulları olacağını söyledi ve onlar da böyle oldular. Şimdi Tanrı onları yargılamasının nedenini açıklayacaktır. Hezekiel 25. bölüm 3. ayet. Onlara de ki, egemen Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab şöyle diyor. Madem tapınağım kirletildiği, İsrail ülkesi viraneye çevrildiği, Yahuda halkı sürgüne gittiği zaman, ha ha diyerek alay ettiniz. Ama onlar İsrail'i yıkan düşmanı alkışlamışlardı. Onlarla müttefiktiler ama aynı düşman Ammonluları da yıktı. Yeremya 49. bölüm 6. ayette ama sonra Ammonluları eski görencine kavuşturacağım diyor Rab. Hezekiel 25. bölüm 7. ayette ben de size karşı elimi uzatacak, çapulmalı olarak sizi uluslara teslim edeceğim. Sizi halklar arasından süpürüp atacak, ülkeler arasından söküp çıkaracak, yok edeceğim. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız diyor. Moab'a karşı yapılan peygamberlikte ise Moablular Ammonlulardan daha da uygardı ama onlar da akraba arasındaki yanlış bir ilişkiden oluşmuşlardı. Lut ile büyük kızı arasındaki ilişkidir bu ve Yaratılış 19. bölüm 33 ila 38. ayetler arasında anlatılır. Moab, İsrail'in doğusu ile Ölü Deniz'in kuzey kısmındaydı. Burası Rut ile Maoğulların geldiği diyardır. Rut, Kral Davut'un soyundandı ve bu da onun Rab İsa Mesih'in soyundan olduğunu gösterir. Adı Matta'da Mesih'in soy ağacı sıralanırken Matta 1. bölüm 5. ayette geçer. Tanrı'nın Moab'ı yargılama gerekçesine şimdi dikkat edin. Hezekiel 25. bölüm 8 ve 9. ayetler. Egemen Rab şöyle diyor. Madem Moab ve Seyir halkı, bakın, Yahuda halkının öteki uluslardan farkı yok dedi. Ben de Moab'ın sınırını, ülkenin süsü olan sınır kentlerini Beyt Yeşimot Baal, Meon ve Kiryatayim'i savunmasız bırakacağım der. Edom'a karşı yapılan peygamberliğe geldiğimizde Edom'un Esav soyundan gelen bir ulus olduğunu hatırlamalıyız ki bunu başlangıçta Yaratılış 25. bölümde görüyoruz. Ovadya'nın küçük kitabı Edom'a ve Petra kentine karşı olan yargının ayrıntılarını bizlere ulaştırır. Tanrı Edom'u neden yargılamıştır bakalım. Hezekiel 25. bölüm 12 ve 13. ayetler. Egemen Rab şöyle diyor. Madem Edom Yahuda halkından öc alarak büyük suç işledi, Egemen Rab şöyle diyor. Ben de Edom'a karşı elimi uzatacak, insanları da hayvanları da yok edecek, ülkeyi viraneye çevireceğim. Teman'dan Dedan'a kadar Edomlular kılıçla vurulup yok olacaklar. Edom'un Tanrı'nın seçilen halkına karşı davranışı Tanrı'nın onları yargılamasına neden olur. Filistlilere karşı yapılan peygamberlikte Hezekiel 25. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde anlatılır. Bu ayetlerde Egemen Rab şöyle diyor. Madem Filistliler Yahuda'ya acımasızca davrandılar, eskiden var olan düşmanlarıyla onu yerle bir ederek öc aldılar, Egemen Rab şöyle diyor. Elimi Filistlilere karşı uzatacağım. Keretlileri söküp atacağım. Kıyıda yaşayanlardan sağ kalanlarını yok edeceğim. Onlardan ağır bir öç alacak, onları öfkeyle paylayacağım. Kendilerinden öç alınınca benim Rab olduğumu anlayacaklar. Filistliler ortadan yok oldu, artık o diyarda değiller. Onlara karşı yapılan peygamberlik harfiyen yerine geldi ve dolayısıyla inanmayan eleştirmen Hezekiel'in peygamberliğini daha sonraki bir tarihe taşımak ister. Öyle ki bu bir tarih olarak kalsın. Dostum Tanrı'nın kendisine ve halkına karşı günah işlemiş ulusları yargıladığı gerçeğine dikkat etmemizde son derece fayda var. Hezekiel 26. bölümde Sur'un yargılanması konu edilir. 26, 27 ve 28. bölümler Sur'a ve Sayda'ya karşı yapılan peygamberlikleri içermektedir. Sur ve Sayda tencere ve kapağı gibidir. Birini diğeri olmadan düşünemeyiz. Bu bölümler peygamberliğin harfiyen yerine gelmesindeki titizliğe dair muhteşem örnekler sergiler. Sur, deniz ticaretiyle ünlü Büyük Fenike ulusunun başkentiydi. Akdeniz'e ve hatta ötesine devamlı seferler yaptılar. Bugün onların Cebel-i Tarık Boğazı'nın iki tarafındaki kayalıkların ve Cebel-i Tarık Dağı ve kalesinin etrafında dolaştıklarını ve teneke almak için Büyük Britanya'ya kadar gittiklerini biliyoruz. Kuzey Afrika'da bir koloni oluşturdular. İspanya'daki Tarşiş bu insanlar tarafından bulunmuştur. Müthiş kolonicilerdi ve keşiflerinde düşündüğümüzün ötesindeydiler. Sur büyük ve kibirli bir kentti. Sur kralı Hiram, Davut'un iyi bir arkadaşı olup ona gerekli inşaat malzemelerini vermişti ama Hiram, Süleyman ile Davut'la anlaştığı kadar anlaşamadı. Öyle ki Hiram büyük bir kraldı ancak Baal tapınma merkezi de Sur ve Sayda'daydı. Eski bir kahin olarak kralın kızı İzabel, İsrail kralı Ahav ile evlendi ve Baal'a tapınmayı Kuzey Krallığı'na getirdi. Şimdi Tanrı'nın Sur ve Sayda ile ilgili verdiği müthiş peygamberliğe bakalım. Hezekiel 26. bölüm 1 ve 2. ayetler. Sürgünlüğümüzün 11. yılı, ayın 1. günü Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, madem Sur kenti, Yeruşalim için, oh oh, ulusların kapısı olan kent yıkıldı, kapıları bana açıldı, o viraneye döndü, ben zenginleşeceğim, dedi, der. Sur, Yeruşalim'in yıkıldığı zaman yıkıldı. Nebukadnezar, Sur'u aldı. Hezekiel 26. bölüm 3. ayette Egemen Rab şöyle diyor. Ey Sur, sana karşıyım. Deniz dalgalarını nasıl kabartırsa ben de ulusları senin üzerine öyle saldırtacağım. Tanrı Ey Sur sana karşıyım dediği zaman onun o yere karşı olduğundan emin olabilirsiniz. Dalgalar nasıl kıyıyı vuruyorsa uluslar da Sur'a ki Sur yıkılmayan büyük bir ticaret merkeziydi öyle vuracak dedi Tanrı. Hezekiel 26. bölüm 4. ayette Sur'un duvarlarını yıkacak, kulelerini yerle bir edecekler. Toprağını kazıp süpürecek, seni çıplak bir kayalık haline getireceğim, der. Nebukadnezar kente karşı geldi ve kenti yıktı ama kazıp süpürmedi. Hezekiel 26. bölüm 5. ayette Sur denizin ortasında balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacak. Egemen Rab böyle diyor, uluslar Sur'u yağmalayacak. Tanrı Sur'un kibirli bir ticari başkenti değil, bir balıkçı köyü olacağını söyler. Ki bugün olan da budur. Hezekiel 26. bölüm 6. ayette Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek, o zaman Surlular benim Rab olduğumu anlayacaklar der. Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayan kızlar benim düşünceme göre Sur'un kurduğu kolonilerdi. Biri de Kıbrıs'taydı. Kıbrıs bakır anlamına gelir ve Sur da bakırı oradan aldı. Bu metalleri eski uygarlık dünyasına getirenler Fenikeli tüccarlardı. Hezekiel 26. bölüm 7 ila 10. ayetler arasında egemen Rab şöyle diyor. Krallar kralı, Babil kralı, Nebukadnezar'ı atlarla, savaş arabalarıyla, atlılarla, büyük bir orduyla kuzeyden Sur'a getiriyorum. Sur'a bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek, size karşı kuşatma duvarları, toprak rampalar yapacak. Kalkanını size karşı kaldıracak. Duvarlarınızda gedik açmak için kütükler yerleştirecek. Silahlarıyla kulelerinizi yıkacak. Sayısız atının çıkardığı toz sizi örtecek. Duvarlarında gedik açılmış bir kente girer gibi kent kapılarınızdan girdiğinde atların, tekerleklerin, savaş arabalarının gürültüsünden duvarlarınız sarsılacak, diyor. Nebukadnezar, Sur'un duvarlarında tam Yeruşalim'e yapmış olduğu gibi gedikler açtı ve bu peygamberlikte olduğu gibi yerine geldi. Hezekiel 26. bölüm 11. ayette atlılarının tırnakları bütün sokaklarınızı çiğneyecek. Halkınız kılıçtan geçirilecek, güçlü sütunlarınız devrilecek, diyor. 7 ila 11. ayetleri Nebukadnezar'ın kenti ele geçireceğini açıkça öngörmesine ve o zamirinin bu bölümde devamlı kullanılmasına dikkat etmek ilginç. Ama şimdi bir sonraki ayette başlayan zamir onlara dönecektir. Tanrı halkların geleceğini söylemişti ve bu da işte burada görülür. Hezekiel 26. bölüm 12, 13 ve 14. ayetlerde servetinizi alacak, mallarınızı yağmalayacaklar. Duvarlarınızı yıkacak, güzel evlerinizi yerle bir edecekler. Taşlarınızı, kerestenizi, toprağınızı denize atacaklar. Okuduğunuz gürültülü şarkılara son vereceğim. Lirlerinizin sesi bir daha duyulmayacak, sizi çıplak bir kayalık haline getireceğim. Balıkçıların ağ gerdikleri bir yer olacaksınız. Bir daha kurulmayacaksınız çünkü ben Rab söylüyorum, egemen Rab böyle diyor der. Bu peygamberliğin yerine gelmesi asırlarca sürdü. Çünkü Sur'un kalıntıları orada 300 yıl kaldı ve son derecede etkileyiciydi. Nebukadnezar kenti yıkmış olmasına karşın bu ikinci peygamberlik gerçekleşmemişti. Taşları, keresteleri ve toprağı denize kim atacaktı? Daniel'in peygamberliğinde keçi olarak simgeleştirilen Büyük İskender batıdan çıkar ve gelir. Gördüğünüz gibi Surlular, Babil sürgününün ardından kentlerini bir ada üzerine inşa etmeye ve ana yurdu da unutmaya karar verirler. Bir deniz gücü olduklarından kendilerini adada daha iyi koruyabilirlerdi. İşte İskender oraya geldi. Kentin kalıntılarını gördü ama adadaki yeni kent onun ulaşabileceği bir yer değildi. Bol zamanı ve askeri vardı. Böylece kente giren bir geçit yapmaya karar verdi. Denizi dolduracak malzemeyi nereden buldu dersiniz? Eski Sur'un inşaat malzemelerini, taşlarını, surlarını ve hatta kentin tozunu bile kullandı ve üzerinden ordusunun geçip yeni Sur kentine varacağı bir geçit yaptı, kenti yok etti ve o günden bugüne dek de yeniden bu kent inşa edilmedi. Dostum bu müthiş bir peygamberliktir. Bahsetmiş olduğum gibi Nebukadnezar'ın kenti yıkmasıyla ilgili peygamberliği eleştirmenler, Hezekiel'in bunu her şey olup bittikten sonra yazdığını söyleyerek açıklamaya çalışırlar ama Hezekiel'in bunu Büyük İskender'den sonra yazdığını iddia etmeleri imkansızdır. Bunu yalnızca Tanrı bu kadar doğru öngörebilirdi. İskender'in Anakara'dan adaya yapmış olduğu geçitte yürürseniz orada o dönemden kalma kalıntıları da görürsünüz. Kalıntılar araştırılıyor. Etrafta her çeşit kırılmış çömlek ve sanat eseri var. Hezekiel'in peygamberliği harfiyen yerine gelmiştir. Sur'un kalıntılarına bakıp Tanrı'nın sözünün bir tahmin işi olmadığını, tam tersine Tanrı'nın söylediği sözün harfiyen yerine geldiğini görürsünüz. Sayda bugün olduğu gibi duruyor ama Sur yok. Hiç kimse Sur'u yeniden inşa etmeye çalışmadı. Lübnan dahi bununla uğraşmadı. Tanrı'nın sözü Sur'un yeniden yapılamayacağını söyler. Sur yeniden inşa edilmiş olsaydı bu Tanrı sözüyle çelişirdi. Ama kimse Sur kentini yeniden inşa etmedi, edemezdi. Çünkü Sur'un yeniden kurulamayacağını Tanrı söyledi ve bu söz de harfiyen yerinde duruyor.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.